Şimdi mihenk dediğimiz veya terazi dediğimiz bir şey var ki o doğru olursa tartılan şeyler doğru çıkar.
Evet.
Yanlış olursa yanlış çıkar. Şimdi dolayısıyla şeriat terazisine veya şeriat mihengine göre hadisat ve olayları tarttığınız zaman
Evet.
çıkan sonuç her zaman doğrudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, harekatını tabii ki biz sorgulayamayız ama şeriat mihengine vurduğunuz zaman yanlış bir şey çıkmaz ki. Peygamberden bağda geriye kalan bütün insanlar mutlaka sorgulanmalı, sorgulanmaya da muhtaçlar. Yanlış. Peki neye göre sorgulayacağız? Bu adam işte yüksek makam sahibidir, kainatın imamıdır, falandır, filandır deyip de işte Kur'an'daki bütün ayetleri, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerini bir kenara bırakıp yapılan değerlendirme çürük çıkar yani. Adam ayetlere göre, işte hadislere göre, dine göre sorgulanmazsa ve yanlışları varsa açık nas olan şeylere bütün muhalif hüküm veriyorsa ve kendisine intisap edenleri de bu yanlışa sevk ediyorsa yani buna göz kapayıp da sizin vurduğunuz mihenk ne yani şan, şeref, rütbe, mertebe işte kendi aleminizde verdiğiniz büyüklük mihengi elbette sizi doğruya ulaştırmayacaktır. İşte Fethullahçı terör örgütünün veya işte paralel yapının sadık ahmakları diyorum ben. Çünkü bu tabiri üzülerek kullanıyorum. Çünkü şeriat mihengi diye bir şey var. Kur'an diye bir şey var. Siz bilmiyorsanız bilenlerle istişare etmek suretinde bu mihengi, bu teraziyi işletin yani. Adam diyor ki faizli para çekilecek, bankasya yatırılacak. Yani açıkça faiz. Faizin neyini tartışacağız? Yani o söylediyse bir hikmet vardır derken bu hikmete açık, maslahata açık bir şey değil ki. %100 haram bir şey. Tesettür işte teferruattır. Hakikaten erkan-ı imaniye içerisinde değildir. Allah'a iman, ahirete iman gibi değildir.
Tamam.
Ama farzdır. Şimdi bunu teferruattır deyip de içini boşaltmak, uygulama sahasında, icra tatbik sahasında özellikle insanların başının açılmasının daha faydalı olacağı noktasında insanları yönlendirmek. Ne bileyim işte namazı ima ile kılabilirsiniz, terk edebilirsiniz. Hatta içki bile içebilirsiniz vesaire. İşte CHP dediğimiz işte partiye oy verme noktasında çalışma yapılması. İşte PKK'nın sözcüsü bir partiye oy verilmesinin bile uygun olması için uygun olduğu noktasında insanları ikna etme çalışmaları yapılması. Bunların hepsi çok büyük bir şey yani.
Evet.
Ne şeriat mihengine vursak elle tutulur bir şey yok yani. Şimdi kalkıp bu adamın yaptıklarını hayatı boyunca şeriat-ı garra-i Ahmediye, şeriat-ı Muhammediye istikametli yaşayan bir Bediüzzaman'la veya işte bu manada bu istikamette eser veren teferruat dediğiniz tesettür hakkında bir tesettür risalesi kaleme almış. Olmazsa olmaz. Kadın fıtratının gereğidir diye. İşte hakeza. Dolayısıyla bununla karıştırılması, iltibas edilmesi yani bu son derece bir göz boyama ve büyük bir ihanet, büyük bir cinayet, iftiradır. Dolayısıyla bu noktayı da Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatından örneklerle
Allah razı
izah
olsun.
edebilir miyiz?
Benim kanaatim şu anda FETÖ örgütünün bu ülkede yaptığı en büyük tahribat sanki bu. Benim kanaatim.
Evet.
Yani şu anda dış güçler, gayrimüslimler, İslam'ın içerisinde çok muazzam bir hareketin ve faaliyetin olduğunu gördüler. Risale-i Nur canibinden baktığımız vakit. İnsanların imanını ikame etmeye çalışmak çok mükemmel bir isabetli duruş oldu yani. Çünkü niye? Bir binanın temeli sağlam değilse onu istediğiniz kadar boyayın. İstediğiniz kadar süsleyin. O bina yıkılmaya mahkum. Bir ağacın kökleri, Zübeyir abi diyor ya,
Evet.
kurumuşsa, çürümüşse ya da
Çürümüş.
çürütülmeye çalışılıyorsa onun,
Hastaysa.
evet hastaysa, onun dallarını, işte yapraklarını bu anda aşılamaya çalışmak, ilaçlamaya çalışmak ona hiçbir şekilde hayatiyeti noktasında fayda vermez. Dolayısıyla Üstad Eseri temellere el attı, köklere el attı ve onu sağlamlaştırmayı en evvel hedefledi. Bundan sonra da üzerine hakiki İslamiye'yi bina etti ve üzerine de içtimai hayatın esası olan hürmet, merhamet, itaat, emniyet gibi meseleleri bina etti. Dolayısıyla bunu gören Batı, bakın bizim maalesef akademisyen diye geçinen, ondan sonra ilahiyatçı diye geçinen, yani bu tenkit eden grup için söyleyeyim, ondan sonra kendisi ben İslam'a hizmet ediyorum diye maalesef düşünen insanların göremediğini ya da görmezlikten geldiğini Batı belki 50 sene evvelden, belki 100 sene evvelden görmüş. Niye? Çünkü Üstad diyor ki 45'li yıllarda 40 sene evvelden, 40 senedir, kökü dışarıda, kendisi burada olan bir cereyan benimle uğraşıyor diyor. Bir ejderha değil mi?
Komite diyor mesela. Evet.
Mesela. Bir komite var, kökü dışarıdadır, kendisi buradadır ve 40 senedir benimle uğraşıyor. Ne demek? Bunlar burada, bu ülkede, bu vatanda, bu topraklarda evet, çok muazzam bir İslami ve imani hareketin olduğunu müşahede etmişler. Peki bu nasıl durdurabiliriz? Bakıyorsun ki makama sahip olmayan, talip olmayan, maddiyata talip olmayan bir bediüzzaman var. Ölümden korkmayan, Allah'tan başka hiç kimseye hesap vermek gibi bir korkusu ve düşüncesi olmayan bir bediüzzaman var karşılarında.
Evet.
Ha, ama bunun cereyanını maalesef yine kendi içlerinden çıkarmaya çalıştıkları ya da onlara aidiyet verip, yani nurcudur dedirtip, ondan sonra onlarla nurculuğu tahrip etmeye çalışan bir şeytani zihin şu anda maalesef bu işin arkasında var. Dolayısıyla bundan sanki en büyük kazancı bu. Devleti ele geçirme gibi bir durum, devlet açısından bir tehlike. Cenab-ı Hak orada da muvaffak eylemedi elhamdülillah. İkincisi, hiç olmazsa şu nurculuğu insanların nezdinde, kendi milletin nezdinde düşürmeye çalışma. Ve buna da şu anda çanak tutan maalesef televizyonlarda boy gösteren ve Bediüzzaman'ı da sanki onun yol göstericisi, o noktada bir kılavuzu haline göstermeye çalışan bir zihniyet var. Şimdi Bediüzzaman'ı dinleyelim bu noktada. Acaba Bediüzzaman Siteri'nin şeriata karşı duruşu nasıl? Şeriata karşı lakaytlığı var mı? Bediüzzaman Siteri bütün ömrü boyunca, değil mi? Başımdaki saçlarım adımca başlarım bulunsa ve her gün birisi kesilse şeriat-ı İslamiye feda olan bu baş zındık ayetesini bir silah etmeyecek diyor mesela.
Evet.
Yani her gün bir tane başım kesilse, vazgeç denilse ben vazgeçmem. Çünkü Allah beni bunun
hayatı
için yapmış.
Hayatı da zaten buna şahit.
Hayatı da buna şahit. Şimdi Emir Dağ layıkası bu noktada tabii üstadın adeta hizmet hayatının prensiplerini ortaya koyan bir layık olması cihetiyle genellikle oradan okuyoruz. Çünkü üstadın hayatının bir şey gibi, yani özeti gibi, meyvesi gibi diyelim.
Evet.
Rus'un başkumandanı kasten önünden 3 defa geçtiği halde ayağa kalkmayan,
evet,
ve tenezzül etmeyen, ne diyor? Ben bir İslam alimiyim. Kalbinde İslam olan bir insan, kalbinde iman olan bir insan, kalbinde iman olmayan birisine eftaldir, göre eftaldir. Buna binaen ben sizin önünüze kıyam etmedim. Size hakaret için yapmıyorum bunu. Dinimdeki selahiyetimden dolayı ben bunu yapıyorum.
Mukaddesatıma.
Değil mi yani? Hakaret edemem burada diyor mesela.
Muhafaza etme noktasında. Ya.
Mukaddesatımın emrettiğini yapıyorum diyor mesela.
Evet.
Ve onun idam tehdidine karşı İzzet-i İslamiye'yi muhafaza için ona başını eğmeyen, bu bir, Nikola Nikolaviç, evet, Rus'un başkumandanı, Üstad Seyyid orada esir iken ona karşı gösterdiği tavır bu. İstanbul'u istila eden İngiliz başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı İslamiyet şerefi için idam tehdidine 5 para ehemmiyet vermeyen. Kutuvat-ı Siteyi yazıyor ya.
Evet.
Ve ne yapıyorlar? Onlar idam tehdidi veriyorlar Üstad Seyyid için. Ama Üstad Seyyid onlara 5 para ehemmiyet vermiyor. Yine yazmaya devam ediyor. İnsanları aydınlatmaya devam ediyor. Ve tükürün zalimlerin o hayasız yüzüne cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılayan.
Maşallah.
Ve Mustafa Kemal'in 50 mebuz içinde, 50 milletvekili içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip namaz kılmayan haindir diyen. Hani diyor ya, mesela Mustafa Kemal ne diyor 50 mebuz içinde? Hoca diyor, biz seni buraya çağırdık ki yüksek fikirlerinden istifade edelim.
Evet.
Oysa sen buraya geldin, en evvel namaza dair şeyler yazdın, aramıza ihtilaf soktun. Değil mi? Üstad Seren 10 maddelik namazla alakalı şey yazıyor ya mebuslara hitaben.
Beyanname yazıyor, Kazım Karabekir okuyor. Paşa okuyor.
Evet.
Daha sonra işte bu anlattığınız diyalog ya yaşanıyor.
Üstad Seren ne diyor? Paşa, kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur diyor. Ve orada çok güzel bir şekilde mukabelede bulunduktan sonra Mustafa Kemal tarziye vermek zorunda kalıyor. Yani özür dilemek zorunda kalıyor. Evet. Ve Divan-ı Harbi Örfi'nin 31 Mart vakası ile alakalı, biliyorsunuz o da yani serilmiş bir plandı. Dindarları, alimleri kesmek ve asmak için maalesef bir oyundu. Bediüzzaman Hüseyin'de alimler içerisinde, hocalar içerisinde onu da idam vermek suretiyle, idam etmek suretiyle mahkeme alıyorlar. Divan-ı Harbi Örfi. Bu mahkemenin başında Hurşit Paşa var mesela. Ve üstadın evlerinde 15 tane alim de asılmış, sallandırılmış. Ve Üstad Bediüzzaman Hüseyin de sen de mi şeriat istemişsin demek suretiyle aslanları gösteriyor, tehdit ediyor yani.
Evet, işte şeriat isteyenlerin hali budur dercesine.
Divan-ı Harbi Örfi'nin dehşetli suallerine karşı şeriatın tek bir meselesine ruhumu feda etmeye hazırım deyip dalkavukluk etmeyen ve 28 sene gavurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslam fedaisi ve hakikat-ı Kur'aniyenin fedakar hizmetkarlarına maslahatsız, kanunsuz denilse ki sen Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin. Onlar gibi başına şapka giyeceksin. Bütün İslam ulemasının icmağına muhalefet edeceksin. Yoksa ceza vereceğiz denilse elbette öyle her şeyini hakikat-ı Kur'aniye feda eden bir adam değil dünyevi hapis veya ceza ve işkence belki parça parça bıçakla kesilse cehenneme de atılsa kat'iyen yüz ruhu da olsa bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle feda edecek.
Nitekim Ankara valisi Nevzat Tandoğan kendisine zorla şapka giydirmeye çalışıyor. Sarığı çıkartıp, başındaki sarığı çıkartıp şapkayı giydirmek istiyor. Bediüzzaman Hazretleri ona diyor ki, bu sarık bu başla beraber çıkar diyor.
Ya maşallah.
Ben senin diyor şeyini, ecdadını temsil ediyorum diyor.
Maşallah.
O şapka yani giymiyor neticede. Bu sarık bu başla beraber çıkar diyor.
Maşallah. Şöyle elhamdülillah.
Yani ya başımı kesersin, öyle giydirirsin bu şapkayı ya da muvaffak olamazsın demek suretiyle. Dolayısıyla hayatına baktığımızda şeriata zerre kadar muhalefet etmemiş bir Bediüzzaman görüyoruz.
Elhamdülillah.
Bu malum yapıyı, işte o grubu ve yaptıklarını düşündüğümüzde elle tutulur bir yanı yok yani. Ve bugün maalesef onlar üzerinden Risale-i Nur talebelerini, cemaatleri karalamaya çalışıyorlar ki bu büyük bir zulümdür.
Evet.